Ayrım 39.
Dilara Hanım'ın zarafeti, kibarlığı, görgüsü, inceliği, gücü, serveti, bütün bunlar Dilevser'in sahipsiz bir bulut gibi dolaşan zekasına çok kuvvetli bir çerçeve çizmiş, garip bir biçimde Dilevser'in kadınsı çekiciliğini Hikmet Bey'in gözünde daha da artırmıştı. Dilevser'le evlenebileceğini belki de ilk kez o gece o kadar kuvvetli bir biçimde düşünmüştü. Eve döndüğünde Hediye duvara dayanmış kendisini bekliyordu. Dilevserlerin evindeki münevver zenginlere özgü o etkileyici inceliklerle süzülmüş görkemden sonra Hediye o duvarın dibinde öylesine yalnız ve çaresiz gözüküyordu ki Hikmet Bey'in içi sızladı. Onun bir ailesi, bir serveti, bir geçmişi, hatta bir ismi bile yoktu. Hayatın içinde aşkıyla çırılçıplak duruyor, hiçbir istekte bulunmuyor, hiçbir şey umma cesaretini bile gösteremiyordu. Verebileceği tek şeyi, kendini, bütün bedeni ve ruhuyla hiç sakınmadan, inanılmaz bir cömertlikle veriyor, hayatında kendine sığınabileceği minicik bir sığınak bile bırakmıyor, kendine ait her parçayı asla değerinin bilinmeyeceğini bilerek sevdiği adama hiç yakınmadan bağışlıyordu. Ragıp Bey'in ölüm karşısında gösterdiği cesareti bu kız cesaretinin farkında bile olmadan hayat karşısında gösteriyor, Ragıp Bey'in Dilara Hanım'a verdiği güveni bir başka biçimde Hikmet Bey'e veriyordu. Hikmet Bey Osman'a daha sonra güven öyle tuhaf bir şey ki demişti. O duyguya sahip olduğunda duyduğun rahatlık güvenin kendisini bile küçümsemene neden oluyor. Hediyeyi ışıklarının çoğu söndürülmüş salonda duvara dayanmış dururken gördüğünde Hikmet Bey, Dilara Hanımların evinde hissettiklerinden utandı. O anda kısa bir süre için bile olsa o kızın çaresizliğine aşık oldu. Bir başka insanın hayatına bir mana katabilmek için kendi hayatından vazgeçmeyi ve Hediyeyle evlenmeyi, biraz önce Dilevser'le evlenmeyi düşündüğü ciddiyetle düşündü. O gece sevişmediler. Hikmet Bey sıkı sıkıya sarıldı Hediye'ye. Başını onun boynuna gömüp uykuya dalana kadar aynı cümleyi tekrarladı. Hediye, sen benim hayatımdaki tek hakikatsin. Hediye, hayatında en çok istediği şeyi, Hikmet Bey'in kendisine böyle sevgiyle sarılmasını yaşadığı gece, Hikmet Bey'den çok daha güçlü olan sezgileriyle o korkunç sonun yaklaştığını, sevdiği erkeği kaybetmek üzere olduğunu anladı. Hikmet Bey uyuyana kadar bekledi. Sonra usulca onun kollarından sıyrıldı. Yatağın öbür yanına geçip sesi duyulmasın diye başını yastığa gömüp gün ağrana kadar ağladı. Gün ağrırken yastığı üstündeki ıslaklık fark edilmesin diye ters çevirip giyinerek odasına gitti. Hikmet Bey onun o geceyi çok mutlu geçirdiğini sandı. Öyle ağladığını hiçbir zaman bilmedi. Ertesi sabah Hikmet Bey o dayanılmaz piyano çalma isteğiyle uyandı. Günlerce piyano çaldı. Bütün konak, komşular, sokaktan geçenler, hatta bütün şehir Reşit Paşazade Hüseyin Hikmet Bey'in acılarını, özlemlerini, kederlerini, kararsızlıklarını, neşelerini, ümitlerini, hatıralarını, hayallerini, sonatlar, suitler, konçertolar halinde dinledi. O üstüne kapandığı tuşlara bazen usulca dokunarak, bazen güçlü ve öfkeli darbelerle vurarak kendi gerçeğini ve geleceğini kendi çaldığı müziğin sesinde aradı. Kendi duygularında ve düşüncelerinde bulamadığı bütün cevapları fil dişi tuşlardan bekledi. Tuşlara her dokunuşunda hayatından bir şeyler eksilip hayatına bir şeyler eklendi. Kimse, belki kendisi bile o piyanoyu çalarken neler hissettiğini, neler düşündüğünü bilemedi. Ama o seslerde ölümü gördüler, kaybedişi gördüler, ihaneti gördüler. Yalvarmayı, kıvranmayı, cesareti, korkuyu, ümidi ve ümitsizliği gördüler. Bir insanı ve o insanın bütün hayatını gördüler. Hikmet Bey o tuhaf günlerde kendisini bir sese, bir müziğe çevirmeyi başardı. Eylül sonlarına doğru bitkin, tükenmiş bir halde uyandığı bir sabah kütüphanede Dilevser'le Bazak'tan konuşurlarken kızın söylediklerini birden yarıda kesti. Dilevser, kabalık adetmezseniz size bir şey sorabilir miyim? Buyurun, benimle evlenir misiniz? Dilevser açık pencerenin kenarına gitti. Dışarıya baktıktan sonra döndü. Evet. Bu kısa konuşmada söyledikleri ikisini de çok şaşırtmıştı. O şaşkınlıkla sanki arada böyle bir şey konuşmamışlar gibi yeniden Bazak'tan konuşmaya devam ettiler. Onların arasında fark edilmeyecek kadar çabuk ve sessiz geçen bu konuşma, konağın içinde büyük bir gürültüyle patlamıştı. O konaktaki herkes sanki "benimle evlenir misin?" sorusunu bizzat duymuştu. Heyecanlı fısıldaşmalar, gülüşmeler, dedikodular bir anda yayılıverdi. Sonra bütün konak dönüp hediyeye baktı. Hediyenin yüzü soldu. Çizgileri bir an titredi. Gözlerini bir an kapadı. Gözlerini yeniden açtığında yüzünde hiçbir duygu belirtisi yoktu. Her zaman durduğu duvarın dibinde duruyordu. O gün birkaç kez hediyenin yanından geçen Hikmet Bey, kızla konuşacak cesareti kendinde bulamadı. Geceleyin konuşacaklarını, onu avutabileceğini, kendisine bir ev alacağını, hayatı boyunca kendisine bakacağını o zaman söylemeyi düşünüyordu. Hediye hiçbir şey olmamış gibi her gün durduğu yerde duruyordu. Yüzünde bir sitem ya da bir acı gözükmüyordu. Bir seferinde yanından geçerken Hikmet Bey genç kadına gülümsediğinde buna gülümseyerek karşılık verdi. Bu gülümseme Hikmet Bey'e hediyenin o kadar etkilenmeyeceğini, kendisinin korktuğu kadar acı çekmeyeceğini düşündürdü. Akşam yemeği hazırlanırken genç kızın ortalarda görünmediğini fark ettiler. Hizmetçilerden birini odasına bakmaya gönderdiler. Hediye çırılçıplak soyunup yorganın altına girmişti. Mahzun yüzünde ölümün izi yoktu. Yaşadığı gibi sessizce ve hiç çirkinleşmeden ölmüştü. İçtiği zehri nereden bulduğunu, ne zaman, nereye sakladığını hiç anlayamadılar. Ne bir yazı, ne bir mektup bırakmıştı. Yalnızca Hikmet Bey yatağının üstüne ilk karşılaştıkları gece hediyenin giydiği beyaz ipekli elbisenin düzgün bir biçimde konulmuş olduğunu gördü. Hikmet Bey'in içine hiç dinmeyen bir ağrı olarak yerleşen, gittiği her yerde yanında taşıdığı onu, "kedersiz bir sevincin yok mu ey Allah'ım" diye isyan ettiren mektup beyaz bir elbiseden ibaretti. 24. Osman'ın o güne dek hiç görmediği kadar ince bir hilal, gökyüzünde altın bir kirpik gibi belirmişti. Eski konağın penceresinden, arkasında ölülerin kırılgan ve şeffaf bedenlerinin oynaşmalarını hissederek bu hilale bakıyordu. Hikmet Bey'in Dilevser'le mutlu olduğunu biliyordu ama ömrü boyunca hediyeyi unutamadığını da biliyordu. Şehirde bir ayaklanmanın bastırılıp sona erdiğini biliyordu ama şehrin yeni ayaklanmalar, darbeler, suikastler, savaşlar, işgaller, felaketler göreceğini de biliyordu. Yaşayanların yalanlarını, ölülerin gerçeklerini görmüştü. Kendi geçmişinden ona bir keder miras kalmış gibi bir duyguya kapılıyordu. Şeyh Efendi, "hepimiz çaresiziz" demişti. "Hepimiz acı çekiyoruz. Rabbim hepimiz adına hepimizin acısını taşıyor. Hepimiz adına acı çekiyor. Acıyı sağaltan, teselli veren gene o. Onun kadar acı çekebilmeyi, bütün insanların acısını duyabilmeyi isterdim. O zaman onun gibi sarabilirdim yaraları. Acıları dindirebilirdim ama hiçbir kul tanrısı kadar acı çekemiyor. Çarenin ve tesellinin eksikliği zannımca acının eksikliğinde." Osman daha mı çok acı çekmeliyim diye sorduğunda Cevat Bey'in cevabı çok daha değişik olmuştu. "İnsanın tesellisi insandadır oğlum. Acıyı bulan insan, teselliyi de bulacak olan o. Ama insanlar kendilerine bir fırsat tanımıyorlar çareyi bulmak için." Sula bunlara gülmüştü. Sesini çok yükseltmeden Osman'a o oynak işveli sesiyle "ne söylüyorlar bunlar vre?" demişti. "Ne söylüyorlar?" İncecik bir hilalin altında bütün ölüleri konuşuyordu. Hepsinin anlatacak bir hikayesi, yakınacak bir acısı, teselli için gösterdiği bir yol vardı. Yalnızca Hediye susuyordu. Bütün hayatı gibi ölümünde de susmuştu. Beyaz ipekli bir elbise gibi duruyordu ölülerin arasında. Kitabın sonu. 12 Ekim 2001. Sayfa 468.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. Körler Bölümü @ibb.gov.tr. 0212 417 25 46. 0212 417 19 25.